Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Yazarı Hıfzı Topuz. Özgün adı Hava Kurşun Gibi Ağır. Nazım Hikmet'in romanı. Türü roman. Yayın evi Remzi Kitabevi. Birinci basım Mayıs 2011. ISBN No'su 978-975-14-1445-8. Bu kitap 317 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Nazım Hikmet'i aşkları, acıları ve tutkuları ile anlatan bir roman. Nazım Hikmet'i ve dostlarını yakından tanımış olan Hıfzı Topuz, bu romanda şairin bir yandan uğradığı haksızlıkları, çektiği acıları, yurt özlemini, halkına olan sevgisini, bir yandan da tutkularını, aşklarını, mutluluklarını anlatıyor. Hava Kurşun Gibi Ağır'ı okurken, 1940'lı yılların karanlığına yeniden tanık olacak, yıllar boyu cezaevlerinde yatan büyük Türk şairinin sönmeyen umudunu, açlık grevindeki direnişini, özgürlüğe kavuşma sevincini, Moskova'daki coşkulu, bazen de fırtınalı günlerinin heyecanını, ölümü bekleyişinin hüznünü onunla paylaşacaksınız. Hıfzı Topuz, 1923'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 1942, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1948 bitirdi. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans, 1957-1959 ve gazetecilik doktorası 1960 yaptı. 1947-1958 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde önce muhabir, sonra yazı işleri müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası'nın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığında bulundu. Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde iletişim sorunları ve gazetecilik eğitimi projelerini yürüttükten sonra Özgür Haber Dolaşımı şefi olarak görev yaptı. 1959-1983. 1974-1975 yıllarında TRT'de radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığında bulundu. 1986'da İletişim Araştırmaları Derneği'ni İLAD kurdu. Anadolu, Galatasaray ve İstanbul Üniversiteleri İletişim Fakültelerinde Uluslararası İletişim ve Siyasal İletişim dersleri verdi. Ödülleri: Sertel Demokrasi Ödülü 1998, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü 2003, Lyons Kulüpleri Federasyonu Atatürk Barış Ödülü 2004, Osman Gazi Üniversitesi Onursal Doktora Ödülü 2005, Orhan Kemal Roman Armağanı 2007, Uluslararası İletişim Araştırmaları Birliği 50. Yıl Ödülü, Paris, UNESCO 2007, Afrika Barış ve Dostluk Ödülü 2008, Çağdaş Gazeteciler Derneği Özel Onur Ödülü, Ankara 2008, İstanbul Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Özel Ödülü 2009. Yapıtları: İnceleme ve Araştırma, Information International, Danslep Press, Turkey, Strasbourg 1961, Basın Sözlüğü 1968, Kara Afrika 1970, Karikatür et Sosyet, Paris 1974, Uluslararası İletişim 1985, İletişimde Karikatür ve Toplum 1985, Lumumba 1987, Kara Afrika'da İletişim 1987, Status, Rights and Responsibilities of Journalists, Prag 1989, Basında Tekelleşmeler 1989, Yarının Radyo TV Düzeni 1990, Siyasal Reklamcılık 1991, Dünya Karikatür Tarihi 1997, Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları 1998, Türk Basın Tarihi 1973-1996-2003, Anı, Parisli Yıllar 1994, Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris 2005, Fikret Mualla 2005, Paris 68, Bir Devrim Denemesi 2008, Gülümseyen Anılar 2010, Roman, Meyyale 1998, Taif'te Ölüm 1999, Paris'te Son Osmanlılar 1999, Hatice Sultan 2000, Gazi ve Fikriye 2001, Çamlıca'nın Üç Gülü 2002, Devrim Yılları 2004, Tavcan 2005, Başın Öne Eğilmesin 2006, Orhan Kemal Roman Armağanı, Özgürlüğe Kurşun 2007, Karaçığlık 2008, Afrika Barış ve Dostluk Ödülü, Abdülmecit 2009. Nazım Hikmet'i yaşatan ve yeni kuşaklara tanıtan Nazım Hikmet Vakfı kurucularına ve yöneticilerine sevgilerle. Sunuş. Uzun yıllar Nazım hakkında kitap yazmayı düşünmemiştim. Nazım'la ilgili yüzden fazla kitap yayınlandığını biliyordum. Bunları ekleyecek bir şeyim olmadığı kanısındaydım. Birçok dostum bana, sen Nazım'ı ve arkadaşlarını yakından tanıdın. Birçoğu senin de dostun oldu. Bunları neden yazmıyorsun diye sorduğunda, anılarımın bir kitaba konu olmayacağını söylüyordum. 2010 başlarında Nazım Hikmet Vakfı'nın girişimiyle yaklaşık 30 kişilik bir topluluğa katılarak, sevgili Mehmet Aksoy'un yaptığı Nazım heykelini Küba'ya taşıdık. Dostlarım orada her fırsatta elime mikrofonu vererek beni konuşturdular. Dönüşte de yine bana Nazım'ı tanıyan kaç kişi kaldı, onu yazsana diyenler oldu. Ben de kaleme sarıldım. Nazım konulu kitap yazmanın birçok güçlüğü var. Anıları değerlendirirken zorlanıyorsunuz. Güçlük belki de Nazım'ın belleğinin zayıf olmasından kaynaklanıyordu. Nazım başından geçen bir olayı yıllar sonra değişik biçimlerde anlatabiliyordu. Belleğinin güçlü olmadığını da her fırsatta belirtmekten geri kalmıyordu. Vala'ya yazdığı mektuplarda bunun çeşitli örnekleri vardır. Vala Bey'in belleği ise şaşırtıcı ölçüde sağlamdı. Kendisiyle 1947'de Akşam Gazetesi'nde başlayan dostluğumuz, 1967'de ölümüne kadar 20 yıl sürdü. Ondan belleğinin gücünü kanıtlayan pek çok olay dinledim. Anlattıklarına ve yazdıklarına inandım. Örneğin Nazım'la birlikte 1920 yılının son günü, Yeni Dünya vapuruyla İstanbul'dan kaçışlarını Vala Bey 1965'te yazdığı Bu Dünyadan Nazım Geçti de tüm ayrıntılarıyla anlatır. Kitabımda bunlardan alıntılar yaptım. Sonraları Nazım bu kaçış olayını değişik bir dille anlatmış olabilir. Dinleyenler de olayı değişik biçimlerde yazmış olabilir. Bunların üzerinde durmadım. Bunun gibi pek çok olay var. Moskova'daki 2. Yeşilyana'nın Nazım'ın başından bir kova su dökmesi de bunlardan biridir. Nazım bu olayı önce cezaevindeki genç arkadaşı Faik Bercavi'ye, sonra da Galina ve Vera'ya değişik biçimlerde anlatmıştır. Nazım olaya gülünç bir görüntü vermek istemiş de olabilir ama değişik anlatımların nedeni öncelikle belleğinin zayıflığındandır. Ben de buna bir kez şöyle tanık oldum. Paris'te Nazım'ın kaldığı otel odasında 8 şiirini banda aldıktan sonra kendisinden Salkım Söğüt'ü de okumasını istemiştim. Elimde metin olmadan okuyamam, hafızama güvenemem demişti. Bu kitapta benim Nazım'a yaklaşımım değişik oldu. Ne onun şiire getirdiği yenilikleri ele aldım, ne ideolojisini, ne TKP içindeki savaşlarını, ne de duruşmalardaki ayrıntıları. Bunlar çok yazıldı. İsteyen aradığını oralarda bulabilir. Ben bu kitapta Nazım'ın uğradığı haksızlıkları, cezaevlerinde çektiği acıları, yaşadığı mutlulukları, aşklarını, aile içindeki sıcak ilişkileri, insanlık sevgisini, Türk halkına ve vatanına olan tutkusunu ve özlemlerini, barışa ve kardeşliğe olan inancını, dostlarına bağlılığını, geleceğe umutla bakışını belirtmeye çalıştım. Onlardan yola çıkınca, yıllar sonra Nazım'la yeniden bütünleşmiş gibi oldum. Hem çok mutluluk duyduğum anlar oldu, hem de gözlerimin yaşardığı dakikalar. Bunları okuyucularla paylaşmak istedim. Hava kurşun gibi ağır, işte bu duygularla ortaya çıktı. Bölüm 1. İstanbul'dan kaçış. İnebolu yolculuğu. Soğuk bir kış günü, akşam üzeri Galata Köprüsü yakınlarında, Cenyo birahanesinin kapısında 18-20 yaşlarında zayıf, uzun boylu, gözlüklü bir genç telaşla birini bekliyor. Yıl 1920. Aralık ayının son günü. Delikanlı ikide bir saatine bakıyor. Arkadaşı daha ortalarda yok. Soğukkanlı görünmeye çalışıyor ama ürkek bir görünüşü var. Kafasında astragan taklidi bir kalpak, sırtında bej renkli, daralmış bir palto. Boynunda beyaz yollu kahverengi bir atkı, ellerinde deri eldivenler, ayaklarında yeni pençe vurulmuş eski ayakkabılar. Vala adındaki bu genç, orta halli bir memur ailesinden geliyordu. Babasının görevi dolayısıyla Selanik'te doğmuştu. 11-12 yaşlarında Galatasaray'da okurken babası 5 para bırakmadan ölmüş, Vala da birkaç yıl sonra bir bankanın açtığı sınavı kazanarak Viyana'da bir sürü okuma fırsatı bulmuştu. İstanbul'a dönünce ufak bir memur olarak bankada çalışmaya başladı. Ama bu ona göre bir iş değildi. Şiire meraklıydı, ya şair olacaktı ya da yazar. Genç yazarların ve şairlerin çevresinde dostlar edindi. Kimler vardı onların arasında? Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, o toplulukta Vala'nın en yakın arkadaşı Nazım Hikmet'ti. Nazım ve Vala aynı yaşlardaydı. İlk sınıflarda Galatasaray'da arkadaş olmuşlar ama birkaç yıl sonra yolları ayrılmıştı. Nazım Heybeli Deniz Harbi Okulu'na girmiş, Vala da Viyana'ya gitmişti. 16 yaşlarında yeniden buluştular, şairlik onları birleştirdi. Çok sıkı dost oldular. Aynı edebiyatçı, şair ve bohem çevresinin içindeydiler. Birlikte Sultanahmet, Beyazıt, Şehzadebaşı gibi semtlerdeki kahveleri dolaşıyor, günlerini oralarda geçiriyorlardı. Bazen dost evlerinde buluşuyor, edebiyat, sanat ve politika konularını tartışıyorlardı. Yazları da parklarda, bahçelerde, kıyılardaki gazinolarda türlü eğlenceleri daldıkları oluyordu. Nazım, annesiyle babası ayrı olduğu için evinden kopmuş gibiydi. Sık sık arkadaş evlerinde geceliyordu. Ne var ki, gençler hiç de mutlu değildi. İşgal askerlerinin varlığı onları huzursuz ediyordu. En ufak bir olay birdenbire büyük boyutlara ulaşıyor ve gençleri isyan ettiriyordu. İşte bir örnek. Vala ile yakın arkadaşlarından Hıfzı Tevfik Gönensay, bir gün Kalamış dolaylarında kıyıya yakın bir yerde dalgın dalgın yürürlerken suratlarına doğru bir kamçının şaklamasıyla irkildiler. Karşılarında biri Senegalli, biri Hintli iki işgal askeri duruyordu. Yanlarında da bir Galata fahişesi. Meğer askerler Vala'nın kadına baktığını sanmışlar. Neredeyse kamçıyı suratına indireceklermiş. Vala bu olayı hiç hazmedemedi. Nazım da buna benzer olaylar yaşamıştı. Yabancı subaylar saldırgan davranışlarıyla annesi Celili Hanım'ı bir gün çılgına çevirmişlerdi. Herkes her gün türlü çirkinliklere tanık oluyordu. Bunlara katlanmak hiç de kolay değildi. Kışlaların silah depolarının önünde İngilizler, İskoçyalılar, Yeni Zelandalılar, Hintliler, Senegalliler korku içinde nöbet tutuyorlardı. Tam nöbet değiştirirlerken bizimkiler üzerlerine atlıyor ve silahlarını alarak nöbetçileri temize havale ediyorlardı. Hintli Müslüman nöbetçiler ise hiç karşı koymadan, gık demeden teslim oluyorlardı. Hele hele Beyoğlu'nun arka sokaklarında işgalciler gündüz bile tek başlarına dolaşmaktan korkuyorlardı. Nazım, padişahın polisiyle işbirliği yaparak evleri basan İngilizlerin insanlarımıza karakolda türlü işkenceler yaptığını ve sağ kalanları sömürgelere sürdüğünü biliyor ve direnişçilerin işgal askerlerini öldürmelerine hak veriyordu. Ama ben ne öldürmesini beceririm ne de silah kaçırmasını, diyordu. İstanbul artık özgür düşünceli insanların yaşayabileceği bir kent olmaktan çıkmıştı. Başkent İngiliz, Fransız ve sömürge askerlerinin işgali altındaydı. Yabancıların baskılarına, ezici ve aşağılayıcı bakışlarına, küstah davranışlarına katlanmak insanlara çok ağır geliyordu. En iyisi Anadolu'ya kaçarak bu havadan kurtulmak, özgürlük ve bağımsızlık için savaşanlara, yani milli mücadeleye katılmaktı. Orada da huzur olmadığını biliyorlardı ama bağımsızlık için savaşa katılmanın vereceği bir mutluluk yok muydu? Öyle bir durumda olaylara seyirci kalmak onlara çok güç geliyordu. Hava kurşun gibi ağırdı. Yunanlılar Anadolu'da ilerliyorlardı. Öte yandan Trakya'ya da uzanmış, her türlü baskı ve küstahlığı yaparak halkı eziyorlardı. Mudanya, Bursa, Susurluk, Bandırma, Balıkesir, Erdek, Uşak, Kırklareli, Edirne düşmüştü, vatan elden gidiyordu. İstanbul hükümeti birkaç ay önce Sevr Anlaşması'nı imzalayarak devletin tüm bağımsızlığını yitirmesini kabullenmiş durumdaydı. Yunan Kralı zafer şenlikleriyle Edirne'ye girmiş, İzmir'de Yunan işgal yönetimi kurulmuştu. Yunanlılar şimdi Eskişehir'e saldırıyordu. Çerkez Ethem Yunanlılarla anlaşıp onlara teslim olmuş ve düşmanla işbirliğine yönelmişti. Anadolu'da yer yer baş kaldıran çeteler vardı, Konya ve Yozgat kaynıyordu. Damat Ferit hükümeti milli mücadeleye karşı koyabilmek için İngilizlerden silah istiyordu. İstanbul'daki işbirlikçi basın da Anadolu'da bağımsızlık ve özgürlük savaşı verenleri aşağılamaktan geri kalmıyordu. Örneğin Refik Cevat Ulunay o tarihlerde Alemdar'daki bir yazısında şöyle diyordu. Görüyorsunuz ki Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal Kuvveti denilen çapulcuları tamamen ezecektir. Ali Kemal de Peyami Sabah gazetesinde Anadolu hükümetine karşı sert önlemlerin alınmasını isteyerek şunları yazıyordu. Büyük Millet Meclisi hükümeti figürandır, kukladır. Bunların bir milletle, Anadolu Türküyle ne irfanca, ne nesilce, ne fikirce ilgileri yoktur ki başka bağları olsun. Bir ne idüğü belirsiz, hizip, haricen ve dahilen dilediğini yapıyor. Kuvayi Milliye erleri gibi kahramanlardan Allah bizi korusun. Ankara ile uzlaşma çabası boşuna emektir. Demek ki memleket dışarıdan ve içeriden hançerleniyordu. İşte bu felaket günlerinin başladığı dönemde Mustafa Kemal 1919 Mayıs'ında yani bizim gençlerin Anadolu'ya kaçmayı tasarladığı tarihten 1,5 yıl önce Samsun'a çıkmış ve milli mücadeleyi başlatmıştı. Erzurum ve Sivas kongreleri, ardından Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ve Yunanlara karşı gelişen savaş yurdun dört bir yanında coşkuyla izleniyor ve İstanbul hükümetinin tüm baskılarına rağmen çığ gibi büyüyordu. Böyle bir hava içinde genç yazarlardan Yusuf Ziya Nazım'a gelin Anadolu'ya kaçalım dedi. Kim kim? Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Halide Nusret, Vala, sen ve ben, belki birkaç arkadaş daha. Kabul, ben varım elbette. Nasıl yapacağız? Orasını sen bize bırak. Sana güveniyorum. Bu görüşmenin ardından Nazım, Vala'ya müjdeyi verdi. O da sevinçten çılgına döndü. Yitirilecek zamanları yoktu. Hemen hazırlıklara girişerek kaçışın ayrıntılarını saptadılar. Halide Nusret, Orhan Seyfi ve ötekiler gelemiyordu. Geriye 4 kişi kalıyordu. Nazım, Vala, Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya. Vala Cenyo'nun kapısında Nazım'ı beklerken kaçış tasarısını heyecanlı yaşıyordu. O akşam ikisi de evlerine dönmeyecek ve geceyi Sultan Mahmut Türbesi yakınlarında Mahmudiye Oteli'nde geçirecek, ertesi günde Sirkeci'den bir vapura binerek İnebolu'ya kaçacaklardı. Bir süre sonra Nazım göründü. Hiç de öyle uzun bir yolculuğa hazırlanmış gibi değildi. Başında püskülsüz bir fes, sırtında kadife yakalı kurşuni bir pardösü, ayaklarında eski ve boyasız ayakkabılar ve elinde bir çamaşır paketi vardı. Kucaklaştılar. Hayrola Nazım? Böyle mi gideceksin? Yanına başka şey almadın mı? Ne alacaktım? Ne bileyim, bir bavul ya da doğru dürüst bir çanta. Kalın bir yün kazak, terlik, tıraş takımı, yolda okunacak birkaç kitap. Hiç düşünmedin mi? Vallahi haklısın belki ama ben gideceğimi anneme bile söylemedim. Ortalığı telaşa vermek istemedim. Annemin bana düşkünlüğünü biliyorsun, beni asla yollamazdı. Ben de gizlice kaçtım. Peki biraz para bulabildin mi? Valacığım, nereden para bulabilirdim? Babamdan mı isteyecektim? Onun durumu zaten hiç parlak değil. Annemle boşandığından beri onunla pek ilişkim kalmadı. Anadolu'ya kaçacağımı bilse engel olurdu. Bak, söyleyeyim. Eniştem bana bir dürbün hediye etmişti. Meğer iyi para ediyormuş. Onu sattım. Cebimdeki bütün para işte bu. Yetmez mi? Nasıl olsa başımızın çaresine bakarız. Peki sen ne yaptın? Benim annemden gizli hiçbir şeyim yok. Gideceğimi ona söylemiştim. Kadıncağız çok üzüldü ama karşı çıkmadı. Bavulumu hazırladı, dualar etti. Sakın beni habersiz bırakma diye yalvardı. Arkamdan da bir tas su döktü. Kardeşim Faruk durumu biliyor. Belki yarın bizi uğurlamaya gelecek. Peki biz yarına kadar ne yapacağız? Sen merak etme. Ben o işleri hallettim. Bu gece otelde kalacağız. Yarın sabaha doğru Sirkeci rıhtımına gideriz. Vapur öğle üzeri kalkıyor. Ben biletleri ayarladım. Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz'le rıhtımda buluşacağız. Biliyorsun kimliğimizi saklıyoruz. Hayır ben bilmiyorum. Bil öyleyse. Ben yumurta tüccarıyım. Karadeniz kıyılarından yumurta toplamaya gidiyorum. Ya ben ne toplayacağım? Ne bileyim ne istersen topla. Senin fındık tüccarı olduğunu söyledik. Oralardan fındık toplayacaksın. Oldu mu? Oldu oldu ama bana fındıkla ilgili bir şeyler soracak olurlarsa ne diyeceğim bilmiyorum. Hayatımda kuru yemişçiden bile fındık almadım. Kaç paradır bilmem. Merak etme, ben öğrendim. Sana anlatırım. Hiç falso yapmazsın. Peki yol paralarını nasıl ödeyeceğiz? Yol paramızı sirkeciden dişçi Şevki Bey adında biri sağlıyor. Milliyetçilere çalışıyormuş. Kendisini hiç artık onunla konuşmuşlar. Yol paramızı üstlenmiş. Yol parası dediği nedir ki? Zaten güvertede yolculuk edeceğiz. Peki nasıl bir gemiyle gidiyoruz? Rahat bir yolcu gemisi mi? İlahi Nazım, yolcu gemisini nereden bulacağız? Bir yük gemisi bulduk. Adı da nedir biliyor musun? Yeni Dünya. Tam bize göre. Bizi yeni bir dünyaya götürecek. Harika vallahi. Anlat kardeşim. Devam et. Rıhtımda millici polislerin olduğunu söylediler. Onlar bizi koruyacaklar. Valacığım, tamam öyleyse sana güveniyorum. Haydi artık buralarda vakit kaybetmeyelim. Bir an önce otele gidip paketlerimizi bırakalım. Sonra belki bir lokantaya gider, karnımızı doyururuz. Ardından da rahat bir uyku çekeriz. Ben de zaten öyle diyecektim. Birinin elinde bir bavul, ötekinin elinde üzerinden iple bağlanmış bir çamaşır paketi. İşte bu halde Galata Köprüsü'nü geçtiler. Eminönü'nden Sirkeci'ye yürüdüler. Oradan Bağbali yokuşunu tırmanarak otellerine vardılar. Otelci kimlik falan sormadı. Sonra Sirkeci'de sıradan bir meyhaneye giderek ikişer kadeh rakı ile demlendiler ve erken erken otele dönüp odalarına çekildiler. İkisinin de derin bir uykuya ihtiyacı vardı ama gözlerine uyku girmiyordu. Nazım yatakta gözlerini tavana dikip çocukluğu ve gençlik yıllarını düşünmeye başladı. Şu 19 yıllık ömründe neler yaşamamıştı ki? Dedesi eski Konya valisi Nazım Paşa'dan dinlediği ilk tasavvuf şiirlerini düşündü. Onlardan esinlenerek 15 yaşında şöyle bir şiir yazmıştı. Ebede set çeken zulmeti deldim. Aşkı içten duydum, arşa yükseldim. Kalpten temizlendim, huzura geldim. Ben de müridinim işte Mevlana. Birinci ayrımın sonu, sayfa 37.